geliyor.
Adnan Acar pasajı. Murat Uyurkulak, Tol, Metis Yayın Evi. Devrim, vaktiyle bir ihtimaldi ve çok güzeldi. Saraylara merakla bakan sivil çocuklar hatırlıyorum. Geniş caddeler arşınlayan kavruk adamlar, böğürtlen yiyen kara kadınlar, sert laflar gezdiren kuru ağızlar. Annemin ağzı fazla bozuktu. Herhalde sadece benim korkmadan bakabildiğim, baştan başa izlerle kaplı yüzünün ortasında buruşuk bir yaraya benzeyen ağzını açar ve her seferinde aynı şeyi söylerdi. Bizi düzdüler. Çocuklarımızı da düzecekler. İçlerinde ne kadar tarih, dua, silah ve dahi şan varsa üzerimize kusacaklar. Annem biraz kaçıktı. İlkokula başlamıştım, intihar etti. Ben babasız da bir Yusuf'tum. Konseyi gözümle gördüğüm sabah, uslu ve yaşlı bir çocuktum. Yatağımı ıslatmıştım yine. Utangaç bir serinlikle uyandım. Perdeyi araladım ve yetiştirme yurdunun kapısında bekleyen ufak tefek askeri seyretmeye koyuldum. O askerin üniformasında sonradan bütün hayatımı boydan boya çizecek haki bir bıçağın bilenmeye başladığını nereden bilecektim? Çiş kokusu hoş bir kokuydu. Haki tuhaf bir renkti. Hep yarım kaldım, hiç tam doymadım, tam bağırmadım, tam dokunmadım. Bıçak ruhumda dehşet bir fısıltı gibi ilerledi ve ben tam ortadan yarıldım. Ruhuma bir hayat yakıştıramadım. Oysa o sabahtan önce ben henüz ruhu bütün bir Yusuf'tum. Yıllar sonra ben nedense hala Yusuf'tum. Çok düşünüyor, düşünürken dalıp gidiyordum. Durmadan ne düşündüğümü soruyorlardı bana. Birileri bir şeyleri bir yerleri diyordum ama yetinmiyorlardı. Aç köpekler gibi soruyorlardı. Kimi, neyi, nereyi? Borçlarımı desem inanmazlardı. Borçlu olmamı yadırgarlardı. Yıllardır aynı ayakkabıyı, aynı gömlekle ceketi giyiyordum. Çaycıya bir kez bile çay ısmarlamamış, öğlen kazıntısını simit kemirerek bastırmış, her mesafenin yayası olmuş, yaş günü partilerinin bir tekine bulaşmamıştım. Aynur'un memelerini desem hiç olmazdı. Aynur, patronun yüksek lisanslı metresiydi. Ulaşılamayacak kadar pahalı memeleri vardı. Ben de onu diyordum. Onu, o olanı, o kimdir diye soracak olduklarında sizin ve benim tanımadığımız o, bir başka o, herkesin o'su diyordum. Gülüyorlardı tabii. Onların gözünde zararsız bir deliydim. Dünyada varoluşumun bu kadar sorunlu olacağını hiç tahmin etmezdim. 20 yaşında kalıbı, rotası, adı gayet belli bir hayata yazılıydım. 30 yaşına geldiğimde ise bin kapıdan kışlanmış bir tavuk kadar şaşkındım. Ne bir rotam, ne kalıbım, ne de adım kalmıştı artık. Bildiğim, öğrendiğim hiçbir şeyden emin değildim. Ağzımı araladığımda dudaklarım yuvarlaklaşıp bir balık misali ağır ağır açılıp kapanıyor. Beynimde cümle fikrimi felç eden sıcak, koyu sıvılar dolaşıyordu. Oysa yaşlandıkça en azından birkaç şeyden emin olması gerekmez miydi insanın? Bu sefilliğimin nedenleri üzerine uzun uzun düşünecek vaktim de yoktu. 30'lu yaşlarında insanın en az sahip olduğu yıllara karalar bağladığı şeydi vakit. Bazıları için vaktin kendine uygun işlerle buluşup tek bir hücreye sığışıp bir hale yola konulduğu oluyordu elbet. Ama benim gibiler için kendine göre yatak bulamamış, bulacağı da benzemeyen bir hayatın bütün ferahlıkları es geçerek azalttığı bir vakitle ancak azap verici bir karşılaşma söz konusuydu. Tabelada sürekli şöyle yazan bir karşılaşma. Vakit 1, tavuk 0. Neyse ki tabelayı ara ara silebilme şansım vardı. Bir sabah kalkıyor, sigara, içkiye, pespayeliğe lanetler okuyup eline fırçayı alıyor ve tabelayı boydan boya beyaza boyuyordun. Ve karşısına geçip mutlu mesut son sigaranı yakıyordun. Ne var ki sigaradan daha son nefesini çekerken o taze mutluluk, o güçlü bir arabanın gazına hafif hafif dokunma hissi dondurma misali erimeye, fazla vefalı bir civata gibi aşınmaya başlıyordu. Kaçınılmaz olanı, çok iyi tanıdığın sonu beklemeye başlıyordun böylece. İşe gidiyordun, mesai yapıyordum ve akşam müdavime olduğum meyhanenin kapısından girerken tabelada bu kez siyah rakamlarla daha da vahim bir skorun yazdığını görüyordun. Hayat 5, balık 0. Her yaşın kendine göre bir güzelliği yoktu. Emin olduğun, farkında olduğun hiçbir yaşın güzelliği yoktu. Yaş öyle bir şey olacaktı ki sen bilmeyecektin. Sana yaşını sorduklarında şaşıracaktın. Şöyle bir durup hesaplamak zorunda kalacaktın. Yaş günü hediyesi verenlere ajan provokatör gözüyle bakacaktın. Benim yıllarımı paketlemeyin ulan! Bırakın dağınık kalsın! Diye bağıracaktın. Ama gelin görün ki ben hayatımı neredeyse dakika dakika sayar, yaşımı saniye nevinden hesaplar olmuştum. Gece geç vakitlerde eve döndüğümde kalın harita metot defterimi açıyor ve hazırladığım 10 yıl süreli 300 sayfa uzunluğundaki çetelede 24 kutucuğu daha karalıyordum. Dayanamayıp sızarsam da ertesi gece güleç, coşkulu, ellerimi titizlikle titreten bir tören eşliğinde tek seferde 48 tane birden vurup geçiyordum. Burnum sızlıyordu zevkten. Aslında 24 saat esasına göre hazırladığım o çeteleden hiç memnun değildim. Sürekli dakikaları hesap edebileceğim, dahası yanımda taşıyıp her fırsatta karalayabileceğim bir çetele yapmayı hayal ediyordum. Ama zordu. Her şey hep zordu. Çetelenin 24'lüsüyle yetinmeli, 48'lik geceleri şölen saymalıydım. Uzun yıllar yalnızlığımla teselli buldum. Çünkü yalnızlık kolay bulunur bir olanak değildi. En azından herkes yalnız kalamamaktan şikayet ettiğine, şikayet ettikçe çözülüp çoğalıp düzüştüğüne göre öyle olması gerekirdi. Bense bundan şikayet etmek bir yana, aşırı dozda, yalnızlıkla iştigal halindeydim. Hayatımda önemli bir yer işgal eden iki masayı gözüm gibi sakınıyordum başkalarından. İş ve içki mekanlarında sahip olduğum masaların yanına yöresinde kimseyi yaklaştırmıyor. Yaklaşanları öyle heybetli bir suskunlukla karşılıyordum ki, bir iki aşağılayıcı, alaycı lafı sineye çekmek dışında pek hırpalanmadan tekrar kendime gömülüyordum. Masalarıma konuk gelen kadınlar olmadı değil. Çoğunlukla beni ahir zaman peygamberi veya edebi bir mucizenin hazırlığı içindeki uçuk bir şair sanan, sarhoş, fazla tokatlanmış, canı sıkkın kadınlardı bunlar. Yanımdan ayrılmaları birkaç dakikayı bulmuyordu neyse ki. Sonra ben evime çekiliyor, videoya en sevdiğim pornoyu takıyor ve ağır sarhoşlukla ağdalanan bir bedenler denizinde kaybolup gidiyordum. Kadınlar haklıydı aslında. 20'li yaşların eşiğinde mucizevi şiirler yazdığını düşünen bir şairdim ben. Yazdıklarım benim kaderimdi. Bu yüzden kaçınılmaz bir kuvvet taşıyorlardı. Ben seçilmiştim. Yıkılacak ve yeniden kurulacak bir dünyanın sadece benim bildiğim, dokunabildiğim diyarlarından zihnime akan kelimelerini yayıyordum etrafa. Akıl almaz, tanrısal ve büyülüydüler. Bu tek bir kelimeyi bile ağlamadan, ölecek gibi coşkulanmadan, birilerini aklımdaki ölüm listesine eklemeden yazamamamdan da belli değil miydi? Değildi. Adnan Acar Pasaşı.